Ayrım 13. S.S. Barış Pehlivan Barış Terkoğlu. Sayfa 124. 21. Bölüm. Soyluya kaç diyen bakan. Sedat Peker'in hedefinde bir başka kuzen daha vardı, Sadık Soylu. Peker ona dair şöyle seslendi. Senin akraban var ya Ankara'da, Sadık Soylu. Bir iş merkezi var yine Ankara'da. Next Level diye geçiyor. Bu devletin bir yeri. Şimdi bakanlığın tüm yüksek bürokratları orada, tüm iş adamları orada. Murat Kurum mu yönetiyor Çevre ve Şehircilik Bakanlığını, Sadık Soylu mu? Bir de Erdal Kayapınar var, bakanlığın mekansal planlama genel müdürü. Bu adamla ilgili FETÖ soruşturması varmış, o nasıl kapandı? Sayın savcılar, siz delil mi istiyorsunuz? Kameralar var. Bu Sadık Soylu'nun resmi bir ünvanı yok. Devletin bakanlığa ait resmi binasında nasıl oturuyor müsteşar gibi, bakan gibi? Neden iş adamlarıyla devletin görevleri orada? Sayın savcı, bir yazı yazacaksın, HTS kayıtları gelsin diye. Hangi bürokratlar bu adamın yanına gidip geliyor, hangileri arıyor? Ben iddia ediyorum, Murat Kurum'u o kadar aramıyorlardır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kiptaş'ta Erdoğan Bayraktar'ın TOKİ Başkanlığı döneminde TOKİ'de danışman olarak görev yapan bir isimdi Sadık Soylu. Bayraktar'ın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı görevine başlaması üzerine kadrosu emlak konutta kalmak üzere bakanlıkta danışman olarak görevlendirilmişti. FETÖ'nün başını çektiği 17-25 Aralık operasyonlarının ardından önce Bayraktar istifa etti, ardından Soylu görevden alındı. Eski Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar tam da Sedat Peker açıklama yaptığı dönemde 17-25 Aralık için dosyamda ne varsa hem tapeler doğrudur hem teknik takip doğrudur hem de benim telefon konuşmalarım A'dan Z'ye kadar doğrudur dedi. Sözünü ettiği konuşmalarda Soylu'yu ilgilendiren bir bölüm vardı. 17 Aralık sabahı FETÖ'cü savcıların operasyonu başladığında Bayraktar'a ilk haber veren oğluydu. Abdullah Oğuz Bayraktar 6.36'da babasına ''Benim evi polisler bastı, acil birilerini arar mısın?'' demişti. Erdoğan Bayraktar neler olduğunu anlamıştı. Telefon trafiği saat 6.57'de danışmanı Sadık Soylu'yu aramasıyla sürdü. ''Sadık, polis birazdan gelip seni alacak, evden kaç?'' demişti. Bayraktar konuşmaların hepsi doğru dedi ya, aslında Sadık Soylu da kabul etti. Soylu mecliste verdiği ifadede şunları söyledi. Erdoğan Bey benim babam gibidir, kaç Sadık demiştir, ben de efendim kafede oturuyorum, orada bekleyeceğim dedim. Meselenin bam teli burada. Peker'in sözleriyle anlaşıldı ki aradan geçen 10 yılda eski düzen devam etmişti. Ama bir farkla, yıllarca o düzeni kurmak için her şeyi göze alan Erdoğan Bayraktar oyundan atılmıştı. Süleyman Soylu'nun kuzeni yola devam etmişti. Keza Next Level AKP Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan'ın eşine ait Pasifik İnşaatı'ndı. Açılışını Tayyip Erdoğan yapmıştı. Gerçekten de Next Level bürokrasinin merkez üslerinden biriydi. Ankara'da pek meselenin orada konuşulduğu herkesin bildiği sırdı. Bu kadar da kalmadı. Peker Twitter hesabı üzerinden Çevre Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürü Yavuz Erdal Kayapınar'ın Sadık Soylu tarafından kapattırılarak kendisine köle hale gelmesini sağladığı FETÖ soruşturma evrakı ''Sayın savcılar başka delile ihtiyacınız var mı?'' mesajı paylaştı. Dosyanın kapanma belgesini de paylaşan Peker adeta sözlerini ispatlamıştı. 22. Bölüm Soylu'yu Büyüten İlçe. Peker'in Soylu'ya ilişkin bir başka iddiası Esenyurt ve Özyurtları ile ilgiliydi. Peker İstanbul'un Esenyurt ilçesindeki müteahhit Yüksel ile Orhan Özyurt'un Süleyman Soylu'nun gizli ortağı ve kasası olduğunu iddia etti. Peker'e göre Özyurt kardeşler, Aralık 2017'de görevi bırakan AKP'li Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu'na kaset tuzağı kurmuş, onu görevden almıştı. Esenyurt Belediyesi el değiştirene kadar o ilçedeki hemen hemen bütün gökdelenleri senin ortağın olan bu iki kardeş yaptı. Usulsüz imar değişiklikleri sayesinde. Yani yine milletin hakkını çaldınız. Ayrıca belediye el değiştirene kadar ilçenin hemen hemen bütün ihalelerini senin gizli ortağın olan bu iki kardeş aldı. Çaldınız, çaldınız, yine çaldınız ama doymadınız. Gizli ortağın olan Yüksel Özyurt'un oğlunun Çırağan Sarayı'ndaki düğününde nikah şahitliğini sen yaptın. Gerçekten de Kadıoğlu bir kaset komplosuyla tasfiye edilmişti. Peker'in yaptığı açıklamalardan sonra Sedat Peker'in ortaya koyduğu iddiaları ben de merak ediyorum demişti. Soylu'nun merkezinde olduğu bu ilişkileri gelin isterseniz bir başka gözle anlatalım. Akbil skandalının kilit ismi yakalandı. 4 Haziran 1999 günü Necmi Kadıoğlu'nun Türkiye'ye dönüşünü gazeteler bu başlıkla duyuruyordu. Tayyip Erdoğan'ın bir numaralı sanık olduğu davanın kritik ismiydi. İBB'nin iştirak dairesi başkanıydı. Akbil Necmi diye anılıyordu. Operasyon başlayınca yurt dışına kaçmış, sonra teslim olmuş ve tutuklanmıştı. Savcılığın iddiasına göre Akbil gelirleri kayıt dışı bırakılarak bir yerlere para aktarılmıştı. İddianame Akbil sonrası toplu taşıma araçlarını kullanan İstanbulluların yarıya düştüğünü anlatıyor. Bunun hayatın akışına aykırı olduğunu vurguluyordu. Aslında Akbil davası kamu kaynaklarından kaçak yaratarak servet biriktirmenin kritik yargılamalarından biri olarak tarihe geçti. Yandaş şirketlere mi gitti, partinin kasasına mı, yoksa birilerinin cebine mi atıldı ya da AKP'nin kuruluşu için mi harcandı? Yıllar içinde hep böylesi tartışmaların odağı oldu. AKP'nin iktidar olması ise davanın kaderini değiştirdi, sanıklar beraat etti. Akbil davasından kurtulan herkes yükselirken Necmi Kadıoğlu 2004 yerel seçimlerinde Tayyip Erdoğan'dan Esenyurt'u istemişti. O tarihte Esenyurt henüz ilçe bile değildi. 2008 yılında çıkan yasayla beldeden ilçeye dönüştü. Erdoğan'ın oluruyla 2004'te belediye başkanı olan Kadıoğlu 2017'ye kadar 13 yıl Esenyurt'u yönetti. Sağlık sorunları diye açıklanan bir kaset operasyonu sonrası da görevi bıraktı. Sahi, neden başka bir ilçe değildi Esenyurt? Necmi Kadıoğlu'nun 17 yıl önce aklından geçeni bugün Esenyurt sokaklarında gezince daha iyi anlıyorsunuz. Ne altın, ne dolar, ne faiz. Hiçbiri İstanbul toprağı kadar kazandırmıyor. Zira Esenyurt'ta küçük bir toprağa dikilen kule milyonlarca para demek. Haliyle yıllar önce adı üstünde yeşil ve rüzgar esen bir yurt olan ilçe, Kadıoğlu döneminde bir beton cennetine dönüştü. Birilerine de çok kazandırdı. Esenyurt büyürken dükkanları holdinge dönüştü. Binalar yükselirken kimi siyasetçiler zenginleşti. Halkın dev kulelerdeki odalara sıkıştığı Esenyurt, resmi olarak 1 milyon, gerçekte bunun 1,5 katına yaklaşan nüfusuyla, toprak rantıyla zenginleşmenin tarihi sembolü oldu. Kadıoğlu'na yıllarca önce kimi dava arkadaşlarını da şaşırtacak şekilde Esenyurt beldesine başkan olmak istiyorum dedirten aslında Akbil davasındaki hikayenin devamıydı. Peker en çok o kelimeyi kullandı, Özyurt. Sahiden de Esenyurt sokaklarında gezince buranın artık Özyurt olarak anıldığını görüyorsunuz. Yüksek kulelerin üstünde hep bu isim yazıyor. Aslında iki Özyurt birbirine karıştırılıyor. Özyurt AŞ ve Özyurtlar Holding. Özyurt AŞ'nin başında Orhan Özyurt, Özyurtlar Holding'in başında ise Tamer Özyurt var. Aynı soyadı taşıyan biri Trabzonlu, diğeri Antepli iki aile, iki şirket farklı. Ancak onları birleştiren Esenyurt ve Kadıoğlu'nun arkalarındaki desteği. Bir de iki şirketin de son dönemde İçişleri Bakanı ile anılıyor olması. Gizli saklı da değil. Öyle ki bugün Özyurt AŞ'nin resmi sayfasına girdiğinizde şirket haberlerinin birinci sırasında sizi şu haber karşılıyor. Bakan Soylu ziyareti. Evet, Esenyurt'ta Özyurt'un Soylu'ya yakınlığı herkesin konuştuğu sır. Zira Orhan Özyurt Soylu'ya bir telefon uzaklıkta olduğu gibi zaman zaman iki ismin görüştüğü biliniyor. Dağıtılan silahlar. İki şirketin de Esenyurt'ta Kadıoğlu dönemindeki büyümesi göz kamaştırıyor. Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt ticari hayatını şöyle anlatıyor. 22 yaşında Esenyurt'ta 25 metrekarelik bir alanda yapı malzemeleri satışı yapılan Nalburiye dükkanı açtı. 2005 yılında inşaat sektörüne atılan Tamer Özyurt konut ve iş yeri yapımına başladı. Esenyurt'ta sıradan bir nalburken Kadıoğlu dönemiyle inşaata atılan Özyurtlar artık milyar dolarlık projelerin yaratıcısı. 1,5 milyon kilometre karelik alana bugüne kadar 15 bin konut inşa eden holdingin projelerinin tamamına yakını Esenyurt'ta. Şirketin bütün projelerinin başına N harfi koyuyor olması ise Necmi'nin N'si dedikodusunun yapılmasına neden oluyor. Özyurt AŞ'nin Necmi Kadıoğlu ile ilişkisi ise daha da aleni. Esenyurt'ta Kadıoğlu dönemi ihalelerinin aslan payı Özyurt AŞ'nin. Bugünkü CHP'li belediye başkanı Kemal Deniz Bozkurt ile yaptığımız görüşmede Özyurt AŞ'nin Kadıoğlu döneminde sadece belediyeden aldığı kamu ihalelerinin yeniden değerlendirmeyle 600-700 milyon lira ettiğini söyledi. Buna Esenyurt Belediyesi'nin dışındaki kurumlardan eklenen projelerle zenginlik sayılamaz hale geliyor. Esenyurt'taki metrobüs hattından ilçe meydanına, merkezdeki Recep Tayyip Erdoğan Parkı'ndan İstanbul Spor'un maçlarını yaptığı Necmi Kadıoğlu Stadı'na her yer Özyurt. Bununla da kalmamış, Özyurt AŞ Kadıoğlu döneminde belediye ile sıra dışı bir ilişki kurmuş. Bugün ilçe merkezinde dev bir AVM ofis projesi var. 200 bin metrekare kapalı alanı olan binaya 1 ila 2 milyar arasında değer biçiliyor. Bu alan eskiden Esenyurt Belediyesi'ne ait iken Kadıoğlu döneminde Özyurt AŞ ile çok özel bir anlaşma yapılmış. Projenin inşası karşılığında %73'ü şirkete verilirken %27 belediyenin olmuş. Esenyurt'ta belediye binası da kaymakamlık da bu binanın içinde. Ancak en ilginci Sedat Peker'in iddialarına konu olan Esenyurt Üniversitesi de burada bulunuyor. O Esenyurt Üniversitesi ki Kadıoğlu Özyurt ortaklığına dair hiçbir şüphe bırakmıyor. Üniversitenin 2013 yılındaki kurucusu, 2011 yılında hayata geçen Yeşilköy 2001 Eğitim Sağlık Kültür Vakfı. Üniversitenin mütevelli heyeti başkanı Orhan Özyurt, mütevelli heyeti üyesi Necmi Kadıoğlu, oğlu Ahmet İsmail Kadıoğlu, belediyedeki eski yardımcısı Sebahattin Fidan ve eski müdürü Müge Doğan adeta bir Kadıoğlu Özyurt projesini gösteriyor. AVM binasındaki üniversiteye Kadıoğlu belediyeye ait 25 dönümlük araziyi bedelsiz tahsis etti. Bugün Esenyurt'u yöneten yeni başkan 3 yıl süren mücadelenin sonucunda bu çok kıymetli araziyi 2021 yılında geri aldı. Gel gitti karar bir yana olay bir belediye başkanının kendi vakfına bedelsiz arazi vermesi şeklinde tarihe geçti. Üniversitenin kontrol ettiği dev bütçe hatırlanırsa her şeyin başı eğitim felsefesi biraz yanlış anlaşılmış görünüyor. YÖK bile Esenyurt Üniversitesi'ne araştırma ve geliştirmeye 294 bin lira, reklama ise 1 milyon 517 bin lira ayırdığı için eleştiren bir rapor yazdı. Esenyurt modeli İstanbul'da bir ilçe yaratıp betona boğarak holdingleşmenin, siyaseti ve siyasetçileri beslemenin açık modeli gibi. Elbette rant bol olunca işin içine çoğu kez mafyanın karıştığı öyküler birbirini izliyor. Kadıoğlu, Özyurt, Soylu adlarının birbirine karıştığı bu hikayenin sonunda şöyle ilginç bir olay da duyduk. Peker'in hedefindeki Özyurt kardeşler İstanbul Valiliği'nin binasında Süleyman Soylu tarafından bazı belediye başkanlarıyla tanıştırılmıştı. Bu bilgiyi bir belediye başkanı da teyit etti. Peker'e göre Soylu'yu büyüten kaynak Esenyurt'un Özyurt'uydu. Ancak çok konuşulan bir iddiada daha bulundu. O da Soylu'nun 15 Temmuz darbe girişiminin ardından silah dağıttığı iddiasıydı. Söylediğine göre silahlar Özyurtlar şirketine ait bir araçta taşınmıştı. Özyurtların bünyesinde olan Renault Beyaz Fluence marka arabayla Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nın arkasında karanlık bir sokakta, yani DAP Otel'in arka tarafında, arabaya koyulan bir kasa Kalaşnikov silah İstanbul Balat'a gitti. AKP İstanbul Gençlik Kolları Başkanı olan Taha Ayhan'ın yardımcısı olan Osman Tomakin'e teslim edildi. Kayıp silahlar haftalarca konuşuldu. Soylu ile fotoğraf çektiren silahlı adamların fotoğrafları da. Gel gelelim Esenyurt'ta dağıtılan silahlar ve Soylu arasındaki ilişki herhangi bir netliğe henüz kavuşturulamadı. Dipnot: dağıtıldığı iddia edilen kayıt dışı silahlarla ilgili kişilerden biri de İçişleri Bakanlığı personeli olan Ahmet Onay'dı. Peker'in iddialarının birçoğunu doğrulayan Onay, silah alışverişi iddiası için birbirlerine ne alıp verdiklerini görmedim demişti. Tam da bu meseleye dair Peker cephesinin ilginç bir iddiası var. Deniyor ki Ahmet Onay'dan "ben sadece sandıkları gördüm, içinde ne olduğunu bilmiyorum" yönünde açıklama yapmasını bizzat Peker istemiş. Buna da "seçimlere daha çok var, seni hem memurluktan atarlar hem de cezaevine koyarlar" gerekçesini öne sürmüş. Peker'in yakınlarının bu iddiası doğru mu bilmiyoruz. Ancak aynı cepheden Sedat Peker'in elinde bu silah sevkiyatının tam olarak nasıl yapıldığına dair kayıtlar olduğu sözünü de duyduk. 13. ayrımın sonu. Sayfa 130.